Ayrım 17. Sayfa 160. Talat Paşa yokluk içinde mi öldü? Talat Paşa'nın eşinin bu anlattıklarındaki son derece sade, "her gün elde kalanlardan birini satarak geçiniyorduk" cümlesi manidardır. Böyle yokluktan bahseden kadın daha sonra ölüsünü tahnit ettirerek 3 katlı bir kasaya koydurttum, cenaze alayının filmini aldırttım diyor. Bu iki cümle arasındaki tezat üzerinde durmak, her gün elde kalanlardan birini satarak idame-i hayat edebilen, böylesine mali sıkıntı içinde olan bir ailenin nasıl olup da hangi imkanla cenaze merasiminin filmini aldırttığını ve cenazeyi tahnit ettirip 3 katlı bir kasaya koydurtabildiğini düşünmek gerek. Talat Paşa'nın Berlin'de parasız kaldığını eşinden başkaları da iddia etmiştir. Mesela Ziya Şakir der ki, Talat Paşa'nın Berlin'de oturmayı tercih etti. Maksadı da umumi harpte silah arkadaşı olan ve şimdi de müşkül bir vaziyette kalan Almanlarla birleşmek ve sulh masasının başına oturduğu zaman memleketi hesabına bir menfaat temin edebilmekti. Fakat o sırada Almanya istilacıların ellerine geçmiş, hayat çok müşkülleşmişti. Talat Paşa'nın yanındaki para azdı ve o da o hayat pahalılığı içinde tükenivermişti. Talat Paşa son derece mütevazi ve müktesidane yaşamakla beraber çok büyük bir sıkıntı içinde kalmıştı. Avrupa'da bulunan bazı dostlarına yazdığı mektuplara cevap alamamıştı. Halbuki bu dostların arasında öyleleri vardı ki Talat Paşa'nın sayesinde büyük paralar kazanmışlardı. Avrupa'nın en mühim ticaret müesseseleriyle ortaklık yapıyorlardı. Dipnot: Ziya Şakir'in bu yazdıklarını Profesör Mehmet Ali Ayni de Karason'un İttihat ve Terakki Fırkası Erkan'ı, bahusus fırkanın da lideri olan Talat Bey Paşa ile olan dostluğundan istifade ile birkaç sene içinde pek büyük bir servet elde ettiği unutulmuş değildir diyerek teyit etmektedir. Bunlardan biri meşhur bir Yahudi idi ki Talat Paşa ile meşrutiyetten evvel münasebet peyda etmiş, aynı Mason locasında kardeşlik tesis eylemiş, sonra da Osmanlı mebusları arasına girerek her fırsattan istifade ile Roma ve Atina bankalarında yüksek mevkilere ermişti. Talat Paşa bir kere de bu eski, samimi ve candan dostuna müracaata karar verdi. Fakat onun minneti altında kalmamak için evvela şu mealde bir mektup yazıp gönderdi: "Bir hayli zamandan beri Berlin'de bulunduğumu, haber aldığınızı zannediyordum ve şu mektubumla da pek sıkıntılı bir hayat yaşadığımı size bildirmek istiyordum. Param tamamiyle bitti. Yanımda Sultan Reşad'ın hediye ettiği altın bir sigara tabakası var. Benim için kıymetli bir hatıra olan bu tabakayı satmak istemiyordum. Burada bir yere rehin bırakmayı da muvafık görmüyordum. Size bu tabakayı göndereyim, onu nezdinizde muhafaza ediniz. Buna mukabil bana bir miktar para gönderiniz. Roma, Atina ve Selanik bankalarında yüz binlerce lirası bulunan bu eski, bu samimi, bu candan dost Talat Paşa'ya şu mealde bir mektupla mukabele etti: "Tabakayı gönderiniz, kıymeti nispetinde bir parayı derhal tarafınıza yollarım." Bu cevap Talat Paşa'ya çok ağır geldi. Fakat çektiği ıstıraplara bir müddet daha göğüs gerebilmek için tabakayı İsviçre'de ikamet eden o hasis ruhlu adama gönderdi. Ziya Şakir yazısında o hasis ruhlu Yahudinin adını ne hikmetse yazmamış. Onu da biz ilave edelim. Bu adam Emanuel Karaso'dur. Hani şu iptihatçıların Selanik milletvekili yaptıkları ve Sultan II. Abdülhamit Han'a hal kararını tebliğe giden heyete soktukları meşhur Yahudi. Yurt dışına çıkarken devrin sadrazamına bıraktığı mektupta bütün servetim Zat-ı Şahane'nin ihsan ettiği otomobil esmani ile her ay artırdığım 20'şer liradan müterakim 1600 liralık istikrazı dahili bedelinden ve bir de 4 arkadaşımla birlikte isticar ettiğim çiftlik devri icarından hasıl olan paradan ibarettir. Bunun bir kısmını aileme terk ederek bir kısmını yanıma aldım. Bundan başka nesneye malik değilim diyen Talat Paşa, elindeki geniş imkanlara rağmen belki çalıp çırpmamıştır ama yukarıdaki Yahudi misali kimselerin çalıp çırpmasına vesile olmuş, göz yummuştur. Birinci Cihan Harbi'nin açlığı, hastalığı, sefaleti pahasına o Yahudi gibi daha niceleri Bu milletin sırtından milyonlar vurmuş ve bu Talat Paşa ile arkadaşları o alçakların melanetlerine seyirci kalmışlardır. Dipnot: Talat Paşa'nın 1. Dünya Savaşı içinde şunun bunun servet sahibi olabilmesi için havayici zaruriyeden olan milletin ekmeğine nasıl zam yaptırdığı ve Talat Paşa'nın mali namusu için yalan söyleyen tarih utansın. 2. 2. cilt 8. baskı İstanbul 1990 adlı eseri inceleyebilirsiniz. İsmail Hami Bey'in kronolojisinde dediği gibi Talat Paşa'nın hiç kimse sormuş olmadığı halde sırf kendiliğinden ortaya attığı mali namus insanın kolu budu gibidir. Eğer eksik olursa kusur sayılır. Olmazsa meziyet değildir. Bilhassa tarihin en büyük devletlerinden birini batırmış bir siyaset adamının mali namustan dem vurup zengin olmadığını iddia etmesi bir mugalatadan başka bir şey değildir. Mali namus sahibi olmak yani hırsız olmamak bir meziyet midir? Fakat siyasi namus büyük bir meziyettir. Eğer Talat Paşa çalmamışsa bile çaldırmıştır ve çalmakla çaldırmanın hiçbir farkı yoktur. Nitekim Sadrazam Ahmet İzzet Paşa'ya yazdırdığı mektupta millete karşı hesap vermek ve muhakeme olarak tayin edilecek cezayı kemali cesaretle çekmek isterim diyen Talat Paşa, mücrim ve cezaya layık olduğunu veya cezadan kurtulmak ihtimali kendisince bile varit olamayacağını bizzat itiraf etmiştir. İsmail Hami Danışmend'in bu isabetli tespitinden hemen sonra kaydedelim. Eski büyükelçilerden Numan Tahir Seymen, hatıratında 1915'ten 1923 yılına kadar Berlin'de geçirdiği günlerin vukuatını anlatırken Talat Paşa'nın eski Alman başkentindeki yaşayışından bahisle Mendelssohn Bank vasıtasıyla İstanbul'dan gelen 1.600.000 marktan bahsetmekte ve Talat Paşa'nın Berlin'de parasız kaldığı yolundaki iddiayı katiyetle tekzip etmektedir. İleride Cemal Paşa bahsinde görüleceği gibi Talat, Enver, Cemal Paşaların yurt dışına firarlarından evvel İstanbul aralarında taksim ettikleri 40 bin altın meselesi vardır. Falih Rıfkı Atay'ın şehadet ettiği bu mühim meblağda göz önünde bulundurulduğunda Talat Paşa'nın parasız kalıp yokluk içinde öldüğünü iddia edenler bu bahsi unutmamalıdırlar. Ayrıca bu mevzuda Enver Paşa'nın hatıratı notları da mühimdir. Halen Türk Tarih Kurumu elinde bulunan ve bazı kısımları Enver Paşa adlı kitaba alınan bu notlarda iddiaçıların yurt dışına kaçmasından sonra kimlere ne miktar para ödendiği kaydedilmekte. Bu arada Talat Paşa adı da sarahatle zikrolunmakta. Hatta Talat Paşa'nın ölümünden sonra da ailesine tediyeye devam olunduğu görülmektedir. Enver Paşa'nın hatıratının notlarının neşri, 1. Cihan Savaşı sonrasının nice olayları yanı sıra Talat Paşa'nın Berlin'de geçirdiği yılların 300'ünü tespit bakımından da mühimdir ve bir an evvel tasnif edilip neşrini beklediğimiz Enver Paşa'nın notları baş taraftaki iddianın bir başka yönden aydınlatılmasına herhalde yardımcı olacaktır. Yine bir iddiaya göre Talat Paşa yurt dışına kaçıp giderken Sultan Reşad'ın vaktiyle kendisine hediye ettiği otomobili satmış ve bu parayı yanında götürüp bir gün hesap vermek üzere memlekete döndüğünde yol parası yapmak için saklamış. Hatta milli mücadele yıllarında bir ara İsviçre'ye giden Hamdullah Süpi Tanrı Över'e bu paranın verilerek haklı davamızın cihana duyurulması için harcanmasını düşünmüş imiş. Bu iddia Talat Paşa'nın eşinin "Her gün elde kalanlardan birini satarak geçiniyorduk" sözünü teyit değil tekzip etmektedir ve diğerleri gibi bu iddiada her yönüyle tetkike muhtaçtır. Talat Paşa'nın yakın dostu Hüseyin Cahit Yalçın'ın yazdığına göre ise 1. Cihan Savaşı'nda Berlin sefaretimizde katiplik ederek askerlik yapmayan Stratus adlı bir Alman bilahare Talat Paşa'ya 100 bin mark vererek minnet borcunu ödemiş ve Talat Paşa bu parayı bir gün vatan ihtiyacını karşılar diye bankaya yatırıp el sürmemişmiş. Şu son iki iddiadaki Talat Paşa kendisine verilen hediye eşyayı satarak geçinebilen Talat Paşa değildir. Ve tekrar edelim. Talat Paşa'nın dün olduğu gibi bugün de Berlin'in en mutena bir semti olan Hardenbergstrasse'de oturması da eşinin İtirafına göre evinde hizmetçi çalıştırabilmesi, sattığı otomobilin parasını saklayıp bu parayı bir dava yoluna harcamayı göze alabilmesi yanı sıra Enver Paşa'nın notlarında görülen kayıtlar ortaya konulmaktadır ki Talat Paşa'nın yurt dışında mali sıkıntıya düşüp parasız kaldığı iddiası bir acayiptir. Berlin'den Hürriyet-i Ebediye'ye Talat Paşa'nın naaşı yıllarca Berlin'de kaldıktan sonra 1944 yılında İstanbul'a getirilmiş. Anadolu Ajansı'nın 22 Şubat tarihli ve Berlin Mahreçli haberine göre bu münasebetle Berlin'de bir merasim düzenlenmiş ve Talat Paşa'nın cesedi çiçeklerle bezenmiş bir tabut içinde eksprese bağlı bir vagonla yola çıkarılmıştır. 25 Şubat 1944'te Sirkeci istasyonunda merasimle karşılanıp Şişli Sıhhat Yurdu'na götürülen tabut o gün öğleden sonra merasimle kaldırılmıştır. Talat Paşa'nın İstanbul'daki bu cenaze merasimine o devrin hükümeti büyük alaka göstermiş. Mason hem de Üstad-ı Azam payesindeki Mason ve komiteci Talat Paşa, bandolu, çelenkli bir merasimle Hürriyet-i Ebediye'ye tepesine götürülmüştür. Cenazesinde 200'den fazla çelenk bulunduğu yazılıp söylenmiş, bir hayli yazı neşrolunmuş, hatta daha ileri gidip büyük büyük laflarla manzume yazanlar da olmuştur. Şu iki mısra buna misaldir. Neymiş sana heykel, demekmiş sana türbe, arkanda kalan tertemiz ismin yetişir be. Talat Paşa'ya dair. Meclis-i Mebusan Reisi Ahmet Rıza Bey, hatıratında Talat Paşa'dan bahsediyor ki, Talat Paşa, zeki komita işlerinde vakıf bir arkadaştı. Komitaya dahil bulunan azanın, kafesinin ahvali hususiyesine aşina olduğundan onların üzerinde büyük bir nüfuzu vardı. Dahiliye nazırlığını kendisi istedi ve aldı. Fevkalade bir komitacı, bir çete reisi idi. Dahiliye nazırı ve sadrazam olmamalı idi. Talat Paşa'nın komitacılığına, çete reisliğine başkaları da temas etmiştir. Bu cümleden olarak ölümünden sonra Peyam-ı Sabah gazetesinin Peyam-ı Eyyam sütunundaki Ali Kemal şunları yazmıştır. Talat'ın en ağır günahı, vaktiyle Aksaray'da türeyen Mahut, 12'lerin reisi gibi adeta tulumba kaldırırcasına bu memleketi idare etmeye kalkışması ve o tulumbacıların düşmanlarına reva gördükleri muamelelere siyasi muarızlarını uğratmasıdır. Mesela Hasan Fehmi'den bir çare Zeki Bey'e kadar bütün o siyasi katillerin mürettebi hakikisi oydu. Mahmut Şevket Paşa hadisesini vesile ittihaz ederek muhaliflere o hafsalaya sığmaz zulmü Cemal ile birlikte tertip eden yine o idi. Gariptir, ne irfan, ne ahlak, ne insaf, nasıl oluyor da böyle bir mahluk bu muhitte bu derece parlıyor? Bu muammayı halletmek için şu hakikati nazarı itibarı almalı ki Talat tam manasıyla hakiki bir ocak adamı idi. Ocak vurmak isterse o öldürürdü. Ocak yakmaya kastederse o ortalığı kül ederdi. Sırf bu ifratına ve meziyetlerine mebni idi ki ocak aleminde o cehaletiyle, zekaca mahdudiyetiyle beraber belki de bilhassa o sahikalarla büyük bir nüfus sahibi olmuştu. Ocağın irili ufaklı efradından hiçbiri yoktu ki Talat'ı sevmesin, takdir etmesin. Fakat hiçbiri görülmezdi ki cüz'i bir meziyetini, bir marifetini, bir eseri faziletini gösterebilsin. İttihat ve Terakki oyunu meydana çıkmamış olsaydı hiç şüphe yok ki bu posta memuru bir posta müdürü de olamazdı. Çünkü o müdürlük için iktiza eden ufak tefek liyakatlerden bile mahrum idi. Fakat hiç şüphe yok mahallesinde bir ilebaşı olurdu. Hele 12'ler yaşasaydı bunların başına geçerdi. Herhalde ömrünü daha mesut geçirirdi. Bu millet ve memleketin talihsizliğindendir ki tesadüfün garip bir cilvesiyle 12'lere bedel İttihat ve Terakki'nin reisi oldu. O sayede sadareti ihlas eyledi. Başımıza harbi umumi ve saire belalarını getirenlerin birincisi oldu. Yine Peyam Sabah'ta Cenab-ı Şahabettin Yırtıcı Kuşlar başlıklı yazısında Talat Paşa'nın o komitacılığından bahisle o Sandanski'ye parantez meşhur Bulgar komitacısı. Taş çıkaran bir komitacı idi. Onun habis bir zekası vardı. Ağ örmeye, tuzak kurmaya, pusuya yatmaya, karman yola çevirmeye müsait, hilekar, düzenbaz, allaksız, kalleş bir zeka. Gerek hayat-ı hususiye ve gerek hayat-ı resmiyesinde Talat'ın nokta-i istinadı, manivelası, kuvvetli ve mukavemeti hepsi aynı şeydir. Entrika diyor. O devrin ileri gazetesi ise ölümü münasebetiyle yayınladığı makalede Talat Paşa'nın komitacılığına temasla Talat ve rüfekası tam 27 ay Edirne hapishanesinde kaldılar. Orada birçok Rum ve Bulgar komitacılarla arkadaş oldular. Talat orada Rumca ve komitacılık dersleri aldı. Abdülhamit Han müddetleri dolmadan onları affetti. Fakat onlar hapishaneden çıkarken idare-i mutlakaya karşı mücadele için aralarında daha tecrübeli bir azimle yemin ettiler deniliyor. İsmail Hami Danışmen kronolojisinde Bab-ı Ali'ye komitacılık ruhunu sokmuş ve devleti tıpkı bir Balkan çetesi gibi idare etmiş diyerek gerçeğe temas etmiş. Mehmet Selahattin Bey ise bildiklerimde Talat Paşa'yı pek fena hırpalamıştır. Diyor ki bu zat Talat Paşa kabinesine ne nam verilmek lazım gelir. Kabinesine bil fiil katiller ve cinayetler icra eden birçok caniler dahil imiş ve kendilerine de rehis-i caniyan olduklarından bu kabineye hükümet kabinesi demeye insan haya eder. Bunun için reis-i eşirra ve eşkıya Talat Paşa'nın şu kabinesi muhtelif canilerin ittihadiyle teşekkül eden bir kabine olduğundan katiller ve caniler kabine-i muhtelitesi ve ittihat ve terakkinin en canavar ve hunhar son kabine ve çetesi denilir. 10 seneden beri gelen ittihat kabinelerinin yapamadığı ve yarım bıraktığı her ne türlü cinayet ve şenaat var ise Talat Paşa kabinesi müddet-i kalile zarfında cümlesini icra ile memleketi mahvu perişan eyledi. Talat Paşa kendisi de İbnül Emin Mahmud Kemal Bey'in son sadrazamlarında kaydettiğine göre bizim bu memlekette kurduğumuz idare olsa olsa münevver bir istibdattır demiştir. İkinci meşrutiyet arefesindeki ve sonrasındaki siyasi cinayetlerin cümlesinde parmağı olan İttihat ve Terakki başındaki Talat Paşa'nın bu itirafındaki münevver kelimesi pek fuzuli değil midir?